Alın.
Bir tane kitap da
ah, sağ ol.
Bir şey değil. Şöyle de bilemedim şey.
Tamam. Teşekkür ederim. Neredesin ya?
Evet, buradayım. Bu hafta başlayacağını tahmin ettim ben. Geçen hafta başladım. Geçen hafta başladım. İşte maillerden fark ettim. O yüzden hemen geldim. Tamam ben. Yoksa yani bu hafta başlıyor diye geçen hafta atladım yani. Mantığa gelemiyorsun. Cumaları anladığım kadarıyla arkadaşlarla devam ediyorsun. Ediyor musun yani? Şu an yeni aldım.
Şimdi başlayalım. Yarım saatimiz var değil mi aşağı yukarı?
Evet.
Yani 9.30-10 geçe falan şey yaparız. 9.10 geçe şu anda. Soru var mı? Özel bir soru. İdealizmle ilgili bir şey var, soru var.
Boynumuz ağrıyor. Azıcık da burada durabilmek
mümkün mü? Ben o şey makineyi orada idare ettiğimiz için.
Tabii.
Ha? Makineyi mi?
Yok yok tamam.
Kürsüye kürsü.
Bir şeyler biraz zahmet de olacak tabii ki. Yani şimdi başka. Şimdi felsefede şeyden tasarımsal bilinçten uzaklaşıyoruz. Buna dikkat edin. Burası çok önemli. Bunu anlayanlar anladılar. Ama yani bu tabii ki epeyce zaman aldı ve yani yeni başlayan epeyce arkadaşımız var ve o yüzden o konuyu ötekiler sabırla dinleyecekler. Yani felsefenin alanına geçtiğimiz zaman düşünme işlemlerimizde nasıl bir şey oluyor, değişim oluyor ve biraz önce şeyi gördük fizikte, matematikte olan şeyler. Yani bu Pisagor teoremi o sık sık şey yapacağız. Ona dayanacağız. Aslında yani orada özel olarak o teoremle ilgilenmiyoruz. Bütün geometriyle ilgileniyoruz. Şimdi felsefede kavram temel şeyimiz, aracımız, yani daha doğrusu düşünme alanımızın kendisi kavram. Resimsel düşünce diye bir şey var. Ondan uzaklaşıyoruz felsefede. Kavram resimsel düşünceden farklı. Yani şeyi düşünün mesela, ivme kavramını düşünün. Kavram olarak düşünebiliyoruz değil mi? Nedir ivme kavramı? Bir kavram sadece kendisi değil, ona dikkat edin. İvme kavramı dediğimiz zaman o kavramda bir içerik var. Var mı?
Var.
Nedir o içerik?
Anlatmış ya.
İvme.
Hızın artışı.
Hızın artışı. Yani hız. Hız kavramında ne içeriliyor? Zamana bağlı uzay konumu, uzay ve zaman ilişkisi, hız kavramı, uzay ve zaman ilişkisi gördük. Yani bir kavram kendisinden başka şeylerden oluşuyor. Öyle mi? Yani hız kavramı uzay ve zaman ilişkisinden apayrı bir şey ve ama onları uzay ve zaman ilişkisini ya da o kavramları hız kavramından soyutlarsak ne olur? Geriye hız kavramı kalır mı? Yani zaman ve ilişki, hız, zaman ve uzay ilişkisi. Hız şu demek, şu kadar zamanda şu kadar yol gitmek. Zaman ve uzay ilişkisi. Ve bu ilişki, bu iki kavramın bağıntısı ikisinden farklı bir şey veriyor. Bu dikkatimizde bulunsun. Ve bu bütün kavramlar için böyle. Yani hiçbir kavram yalnızca kendisi değil. Dolayısıyla hemen diyebiliriz ki her kavram dolaylıdır. Çünkü nasıl hız kavramı, uzay ve zaman kavramları dolayısıyla varsa, varlığını onlarda taşıyorsa değil mi? Çünkü o kavramları soyutlarsak hız kavramı da kalmıyor. Bu ilişki demek, bu dolaylılık gösteren bir ilişki demek ve aynı zamanda orada bir soyutlamanın olamayacağını gösteren bir şey, ilişki. Yani o kavramları şeyden ayıramayız. Bir içeriklerinden koparamayız. Bir kavram o zaman kendi niteliğini ya da belirliliğini şeyinden alıyor, içeriğinden alıyor. Şurada ne dedik? Hiçbir belirlik bağlantıdır, kavram belirlidir. Hız kavramı ya da ivme kavramına dönelim. İvme kavramı belirliliğini şeyden alıyor, o içeriğinden alıyor, bağlantılarından alıyor. O bağlantılardan başka hiçbir şey değil. Dikkat edin. O kavram, her kavram. Bu, yani şimdi bu bir genelleme ama bunu şey gibi düşünmeyin. Kepler'in genellemesi gibi ya da Öküdes. Yani şimdi bu bütün kavramlar için geçerli. Bu genelleme bütün kavramlara bakarak yaptığımız bir şey değil. Kavramın kendi doğasından yaptığımız bir tümden gelim. Şimdi onları biraz yoğunlaşıp biraz üzerlerinde düşünelim. Gözlemden bilgi türetmek diye bir şey vardı. Geçen şeyde onu konuştuk. Bir de en başında söylediğim şey neydi? Felsefede bilgiyi biz buradan üretiyoruz. Yani kavramı kendisinden üretiyoruz. Felsefi yöntemle görgül yöntem arasındaki fark bu. Bir karşılaştırma yaparsak bir tarafta gözleyerek yani uzaya, zamana, doğaya, kültüre, tine bakarak bilgiler türetiyoruz. Bu görgül yöntem ve bunun dışında felsefi yöntem, görgül yöntemin rakibi değil. Bir bakıma görgül yöntemin iyileştirilmesi. Çünkü Pisagoras'ı önceleyen görgül yöntem şey yapmadı. İnsan usuna doyum vermedi ve sadece ölçerek, dik üçgeni ölçerek o kenar arasındaki bağıntıyı görmek insan usuna doyum vermedi. İnsan usu, yani Pisagoras'ın usu, yani benim usum, hepimizin usu, onu tanıtlama gereğini hissetti. Tanıtlama şeyi veriyor. çürütülemeyecek bir bağıntıyı gösteriyor. Mantıksal olarak doğrulanıyor. Mantıksal olarak çürütülmesi olanaksız olarak doğrulanıyor. Ve mantıksal olarak çürütülemeyen ilke, o teoreme ilke diyelim, bütün fenomenler için ya da bütün örnekler için geçerli olma hakkını kazanıyor. Yani hiçbir üçgen o bağıntının dışında olamaz. Dik açılı üçgen. Hiçbir gezegen eğer bir yıldızın çevresinde, güneşin çevresinde dönüyorsa elips yörüngede, hiçbir gezegen Kepler yasasından bağışık olamaz. Yani her durumda şey yapacak. O Kepler yasası şu. Elipste dönen gezegen güneşten, yani odaktaki güneşten ne kadar uzaksa o kadar hızlı döner. Yani o hız ölçülebiliyor ve uzaklıkla doğru orantılı. Uzaklık arttıkça hız da artıyor. Güneşe yaklaştıkça yavaşlıyor. Ve bu şey açık değil mi?
Elips o yüzden mi meydana
geliyor? Evet.
Yani yakın yerde
Elipsin doğası var. Yani elipsin odak noktası. İki tane odağı var elipsin. Yani gezegenler açısından güneşin evet iki odağı var. Ve güneş bu odaklardan birinde duruyor. Şimdi doğa yasasının yani bu yasayı Kepler ne yaptı? Şey yaptı. Ölçtü ve o bağlantıyı buldu ve bıraktı. Şimdi Kepler'in durumu şeye benziyor. Pisagor teoremini tanıtlamadan önceki geometricilerin durumuna benziyor değil mi? Yani gözlemle, deneyimle falan, algıyla bir bağlantı saptandı. Ama o bağlantının evrensel olma şeyi yok. İddiasında bulunamaz. Çünkü... Tüme varım yapıldı ama aslında yani tüme varım şey demek, bir tekil bir durumu ya da birçok durumu tümlemek. Sorunları çözmenin en temel koşulu özgürlük ve o özgürlüğü de usul olarak kullanmak. Yani boş boşluk anlamında değil ama bilinçli olarak kullanmak gerekiyor. O da eğitimle ilgili ve biz bu kültür kendini yeni eğitiyor. Yani daha Türkçe'de şey yok işte gördüğünüz gibi klasikler falan henüz yeni çeviriyor yani. Bunları göreceğiz zaman için. Kendi kendimize çıkaracağız. Yani bunları burada söylemenin bir anlamı da yok aslında. Böyle şey gibi. temelsiz gibi görünüyor bazı şeyler ve şimdi tanıklama şeyi getiriyor. Çürütülemeyecek olmadı. Şimdi buradan yine dogmatik olmayalım. Yani tanıtlama yanlış olabilir. O zaman çürütülebilir. Daha iyi bir tanıtlama yapılıncaya kadar beklemek gerekiyor ve ayrıca da şey var, tanıtlanan insan düşüncesine ait olan şey, tanıtlanan ise olgu ve o olgu, yani tanıtlanan olgu benim bilincimde değil, dışarıda. Kepler'in tanıtladığı yasa gezegenlerle güneşler arasındaki bağıntıyı ilgilendiren bir şey ve nesnel o anlamda. Ama ben düşündüğüm zaman ya da benim bilincimde o yasa belirdiği zaman bu öznel oluyor. Yani benim düşüncem realiteye nasıl bu kadar yakın olabiliyor da düşüncemle realite çakışabilir mi? Bu soru olarak hissediyor musunuz bunu? Yani tanıtlanan şey, düşüncenin yaptığı şey ama tanıtlamanın kendisi düşüncenin yaptığı bir eylem ama tanıtladığı şey düşüncenin düşüncede olmayan bir şey. Realitede ya da nesnellikte olan bir şey. Şimdi soruları ya da bir takım bakış açılarını ayrımsamamız önemli burada. Yani benim düşündüğüm her şey kendiliğinden ya da doğal olarak zaten bir realite taşıyor diye düşünme eğilimindeyiz. Ama felsefede ilk fark ettiğim şeylerden birisi o. Benim düşündüğüm şey benim düşüncemde olan bir şey. Bunun realitedeki nesnesiyle ya da nesnellikle ilgisi ne? Yani kuvvet diye düşünüyoruz değil mi? Bir kuvvet kavram ya da tasarım. Öznel olan bir şey. Benim bilincimde şu anda. Herkesin bilincinde var. Şu anda kuvvet herkesin bilincinde. Değil mi? Bu öznel o anlamda. Yani düşünce. Ben onu düşünmezsem o bitiyor. Önemli olan orada öznel olduğuna dikkat etmemiz. Kuvvet aynı zamanda nesnel midir? Benim düşüncemden bağımsız bir varoluş taşır mı? Düşündüğüm her şey benden bağımsız bir varoluş taşıyor mu?
Bağımsız şey.
Nasıl ayıracağız? Kuvvetin nesnel varoluş taşıdığını ve örneğin şeyin işte unicorn denen şeyin tek boynuzlu at bir fantazi. Onu da düşünebilirim. Onun realite taşımadığını ve ötekinin taşıdığını onu nasıl ayırıyorum? Soru açık mı? Bir daha sorayım mı? Yani düşündüğümüz bir kavramla, düşündüğümüz başka, yani düşündüğümüz şeyle onun realitesi arasındaki bağlantıyı nasıl ispatlıyoruz, tanıtlıyoruz? Evet. Nesnel tanıtlama. O ne demek? Onu biraz açar mısın?
Yani tek boyunuzda atı gördüğünüz zaman belki kalktığınızda onun gerçek olduğunu düşünebilirsiniz. Sadece bir düşüncede...
Nerede gör? Yani bir algı durumu var mı orada? Yanlış mı anladın?
Yok, sadece hayal var.
Hayal. Tasarımlayabilirim, hayal edebilirim, imgeleyebilirim ve onun aynı zamanda da realite olup olmadığı konusunda kuşkuya düşmem. Çünkü ben onu şey yapıyorum. Ama emin olabilir miyim? Bir anda, bir süre sonra karşıma gerçekten öyle bir yaratık çıkamaz mı?
O zaman tanıtmam.
Yani iki ayaklı kuş. Örneğin hiç deve kuşu görmemiş olsa bir insan. Bir hayal edemez mi öyle bir şeyi? Yaklaşık olarak edebilir. Yani şimdi konu şey. Kavramla onun nesnelliği arasındaki bağ. Burada bunlar kalıcı oluyor mu bilmiyorum. Bu kayıt bugün hepsi olmadı ama büyük bir bölümü olacak. Yani bu noktaları bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Felsefi çözümlemede ilerleyebilmek için, bu tüze felsefesinde ilerleyebilmek için. Orada da bu tür kavramsal bağıntıları ele alacağız ve bunların realiteyle ilişkileri falan hepsi. Yani orada mülkiyet kavramını aldığımız zaman onun çıkarsamasını yapacağız ve o çıkarsama bir bakıma, yani çıkarsamanın orada tanıtlamayla bir olduğunu göreceğiz ve o kavramın yine realiteyle ilişkisini ya da nesnellikle ilişkisini kurmaya çalışacağız. Ve yani şu anda konuştuğumuz şeyler bu tüze felsefesinin kendi kapsamı içinde ele alacağımız sorunlardan hiç ayrı değil. Hiç. Ne ister geometri olsun, ister fizik olsun, ister tarih olsun ya da hangi alanda olursa olsun ele aldığımız konular şey bir ve yöntem olarak aynı. Yöntem konusu var, dizge konusu var. Muhtemelen bunu romantikada şey yapacağız. Önümüzdeki ayın 20'sinde önümüzdeki salı konuşacağız. Orada aşağı yukarı 30 kişilik. Yedi. Evet. Yani bu ay zaten 7 bizim başlangıç şeyimiz, saatimiz.
Ayın 27'sinde burada 7.30.
Bundan sonraki Mart'tan itibaren 7.30, 9.30. Efendim?
27'sinde burada 7'de mi buluşacağız?
27'de burasında, burada 7'de. Yani benim bugün geç kalmam trafikle ilgili ve yine şey şanssızlık. Ama 7'de normal olarak başlayacağız.
Hocam kuvvetin nesnelliği dediniz, onu anlayamadım.
Kuvvetin nesnelliği ile ilgili ne anlamadım? Yani,
kuvvet ne? Öznel bir şey.
Düşündüğüm zaman öznel diyoruz.
Ama nesnelliği nasıl dediniz bilemedim.
Görsel.
Kuvvetin nesnelliği konusunda kim şey yapabilecek, açıklama yapabilecek? Yani kuvvet nesnel olarak var mıdır? Benden ayrı olarak var mıdır? Bizlerden.
Başkasının kuvveti vardır ama nasıl soyut?
Yani kuvvet mesela bir gezegen güneş, gezegen ve güneş, gezegenler arasındaki ilişki, gezegen ve uydu arasındaki ilişki, bunlar hep kuvvet ilişkisi. Değil mi? Çekme ve itme ilişkisi.
Bu anlamda nesne değil mi?
Evet. Kuvvetin nesnelliği derken demek istediğiniz o. Kuvvet doğada var olan bir şey. Bize bağlı bir şey değil. Yani ben... Şimdi bu şeyde okuyabilirsiniz. Epistemoloji ve ontoloji sözcükleri biliyor musunuz? Evet.
Ontoloji şey, tanrı bilimi değil mi? Var mı?
Şimdi yani burada biz bu felsefe çalışmasının güzel taraflarından birisi o. Gerçekten büyük ölçüde şey, ön yargısı ve baştan başlıyoruz. Onları hep şey, açıp okuyup öğreneceğiz yani kaynaklardan. Çünkü yani burada özel olarak epistemoloji üzerine ya da ontoloji üzerine şey yapamayız, bir saat ayıramayız. Şimdi bu sayfayı görüyorsunuz artık şeyde, ana sayfadan. Burada... O Noesis Felsefe Atölyesi linki var. Oraya bakabilirsiniz. Ama üye olmak ayrı bir şey tabii. Şimdi bu çalışmanın şeyleri bunlar. Gereçleri burada gösterilecek. Biraz aşağıda da şeyler var. Sesler var. Şunları görüyorsunuz değil mi? Bunu biliyor musunuz? Onu sonra okuruz. Vardı. Haftalardır var. Aşağıda durduğu için kaçıyor. Şimdi burada bakalım orada neler var. Şimdi epistemoloji ve ontoloji dediğimiz şey burada var. Mesela şuraya bir bakalım hemen. Buradan link açılacak. Şimdi yani bunları şey yapmamız iyi olur. Yani anlamamız ve o kadar karışık değil. Mümkün olduğu kadar yalın yazmaya çalışın. Başka kaynaklardan da yararlanın. Felsefe tarihlerinden, felsefe sözlüklerinden falan. Çünkü yani o kitapların şeyi o. İşlevi, amaçları o. Bilmiyorsunuz ontoloji ne demek. Doğal yani bu sözcük Latince ve bir Türk'ün bir İngiliz'in bir Alman'ın bunu bilmesi şey değil yani şart değil bilmeyebilir ve bunu sözcükten öğrenecek. Bu bir bakıma semantik bir sorun ama sadece semantik değil. Yani epistemoloji bilgiyle ilgili bir kuram alanı, ontoloji varlıkla ilgili bir kuram alanı ve bizim burada geldiğimiz soru da bu. Yani kuvvetin bilgisi, kavramı her neyse ve de kuvvetin varlığı yani nesnel varlığı. Bunlar şey mi? Örtüşüyor mu? Ben kuvvet diye düşündüğüm zaman acaba benim düşüncem realitedeki kuvvetle aynı şey mi? Örtüşüyor mu? Doğal bilinç bunu sorgulamadan olumlu olarak yanıtlıyor ve diyor ki benim kuvvet olarak düşündüğüm şey real olarak da kuvvet. Peki kuvvet nedir? Son olarak ona bakalım. Kavramı, kuvvet kavramı. Kavramı gördünüz. Kavram içerikli. Çünkü belirli. Kuvvet kavramının şeyi nedir? İçeriği nedir? O güç daha farklı bir kavram ama o da şey gibi, güç gibi. Kuvvet kavramını çözümlersek ne çıkar? Sorunun bir başka biçimi o. Kuvvet kavramının ya da genel olarak bir kavramın içeriği nedir sorusunun eşite bir kavramı çözümlersek ne çıkar? Ya da bir kavram nelerden sentezlenir? Kuvvet kavramında çözümleme yaparsanız ne bulursunuz? Onun içeriği olacak. Çünkü hız kavramını çözümledik ve uzay ve zaman bulduk. Değil mi? Bu yeterli bize. Kuvvet kavramını çözümlersek ne bulacağız? Onlar kendileri kuvvet zaten.
Maddeyi
kütleyi ve ilmeyi bulur. Kütle olması şart. Mı? Özdek kavramın, kuvvet kavramında kütle kavramı, mass. Kütle kavramı bulunuyor mu?
Tabii.
Bulunması gerekir değil mi? Kuvvet varsa, kuvvet özdek olmadan, madde, özdeyi biliyorsunuz, bir daha söylemeyeceğim. Kuvvet özdek olmadan olanaklı mı?
Kuvvet özdek olmadan olanaklı değil.
Evet. Yani kuvvet kavramı özdek kavramını içeriyor. Özdek uzay ve zamansız olabilir mi?
Olamaz.
Uzayda olmayan özdek. Uzayda olmayan madde. Uzayda olmayan bir atom. Yok. O zaman kuvvet kavramı özdek kavramını içeriyorsa doğal olarak uzay ve zamanı da içeriyor. Böyle.
Uzaysız ve zamansız düşünelim diyorsunuz ama düşünemiyoruz. Değil mi? Düşünemiyoruz.
Özdek kavramı. Bu soyutlama yaptığımız zaman
mecbur muyuz?
Soyutlama zaten uzayda ve zamanda olabilecek bir şey değil. Yani ilkin kuvvet kavramını şimdi bakın bu oranın değindiği nokta önemli. Yani uzay kavramı kuvvet kavramını
evet,
aldık
kuvvet kavramı,
ve bunu soyutlama içinde aldığımız zaman uzay ve zamanı görmedik orada. Soyutlama bu demek. Yani uzayın kendisini de soyutlayabilirim. Neden soyutlayabilirim? Zamandan soyutlayabilirim. Soyutlamada analiz dediğimiz şey her kavram için olanaklı. Çünkü soyutlama başka şeylerden ayırma anlamına geliyor. Bir kavramı soyutlamak demek
yalınlaştırmış.
Evet, yani o anlamda kullanıyoruz. Eğer beğenmiyorsanız, soyutlama o anlama gelmiyor derseniz o ayrı bir şey. Yani bakarız öyle kullanılabilir mi, kullanılmaz mı, kullanılmış mı, yani o semantik bir sorun olur ya da dil sorunu olabilir. Ama kullanılıyor soyutlama. Soyut aynı zamanda fizikselin ve duyusalın karşıtı olarak da kullanılıyordu. Orada bir karışıklık doğuyordu değil mi? Soyut sözcüğü. Mesela düşünceler soyuttur ama şuradaki kablolar, yerdeki şeyler, cisimler bunlar soyut değildir, bunlar somuttur diye. Doğru bu şeydi, genel olarak doğru bir şey. Ama soyut ve somut sözcüklerinin tek bağlamları bu değil. Somut şey demek, soyut olanın, olanların ya da birleşmesiyle üretilen bütünsel olan demek bir bakıma. O anlamda kullanabiliyoruz. Eğer soyut şeyse, çözümlenmiş, yalına indirgenmiş, yalına getirilmiş olansa somut onun karşıtı olacak, tersi olacak. Ya da somut olan, içerikli olan olacak. Yani her kavram somut. Aslında çelişkiyle karşılaşıyoruz. Kavram kendi başına alındığı zaman soyuttu.
Evet.
Analitik olarak alınabiliyordu.
Analitik,
bütün bağlantılarına ama o koparma, o dolaysızlaştırma sadece yüzeyde görünürde olan bir şey. Yani gerçekte kavram somut. Yani bağlantılı. Yani dolaylı.
Şeye bağlayamazsak sadece
en baştaki noktaları hatırlayın. Yani dolaysızlık ve dolaylılık.
Evet. Yani kavramı şeye bağlayamazsak kavram olur.
Kavramı hiçbir şeye bağlayamazsak şey gibi.
Başta kalıyor.
Evet, aydınlığı karanlığa bağlayamazsak, evet. Nasıl kör oluyorduysak, hiçbir şey göremiyorduysak, kavramı da eğer hiçbir şeyle bağlayamazsak o zaman o da bir
anlam ifade etmiyor.
Anlamsız olacak. Evet. Ya da belirlenimini kazanamayacak. Yani kavram derken ben bir yerde bilinçsiz olarak varlığı ya da kavramın karşıtını düşünüyorum. Saatimiz
tamam.
Doldu.
Bir daha. Bir sonuca bağlamadınız. Yani hissedilen soyut mu?
Onlara tekrar döneceğiz. Ve buraya da yazacağız. Yani şuraya ekleyeceğiz soyut ve somut konusunu. İnternet, bu çalışma biliyoruz, internetsiz olacak bir çalışma değil. O yüzden o konuda eksik olanlar bir an önce şey yapsınlar. O eksiklerine gidersinler.
İdealizm.
Evet.
Yani Parmenides orada idealizmi söylerken.
Parmenides idealizm demiyor. Demiyor. Demiyor Parmenides. Daha okul ideal şeyi bile yok. Orada adı bile geçmiyor. Yani Parmenides materyalist diyoruz ama biz. Çünkü özdek olarak
Platon'dan geriye gelip yani Platon'a öğreten insandı. Evet. İdealizmin tohumuydu diyor. Değil mi? Öyle demeye getiriyor.
Onu Kapistan diyor ya. Yani ben demiyorum. Ben
hayır hayır. Kapistan diyor ama canım yani adamda.
Tabii tabii. Yani o kadar sert değil o. Yani ben o İyi akşamlar.
Yani sonuç olarak o Parmenides diyaloğuna bakıyor değil mi Platon'un? Yani o kararı nasıl veriyor? Parmenides diyaloğuna bakarak Platon.
Kim?
Platon bir Parmenides diyaloğuna evet. bakıyor. Diyor ki Parmenides buradan, Platon buradan yola çıkarak idealara ulaştı. Tohumları Parmenides'ti. Bunu mu demeniz?
Onu daha ayrıntılı konuşalım. Can çünkü şey.
Çok teşekkür ederiz ayırdığınız
zaman. Gel şey yapma, yanlış anlama.
Yok yok.
Sadece çek, uzun ver şey.
Çok iyi anladım.
Bir de şunu durdurmaya çalışıyorum. Yeni aldım.
Tamam.